Ayrım 11. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 111. Anlattıkları öylesine büyüleyiciydi ki Florentino Ariza sırf kendisi gözleriyle görmek için yüzme öğrenip olabildiğince derine dalmaya söz verdi kendine. Orada ancak 18 metre derinlikte mercanların arasında yatan sayısız eski yelkenlinin bulunduğunu, bunların alabildiğine geniş bir alana yayıldıklarını, öyle ki gözden silinip gittiklerini anlattı. En çok şaşılacak şeyin körfezde su üstünde yüzen kayık iskeletlerinin hiçbirinin batık gemiler kadar iyi durumlarda olmayışı olduğunu anlattı. Yelkenleri hala bozulmamış birçok karavela bulunduğunu, batık gemilerin dipte görülebildiklerini, zaman ve uzamın da onlarla birlikte batmış gibi göründüğünü, öyle ki başüstü battıkları 9 Haziran Cumartesi günü sabah 11 güneşin ışıklarının onları hala aydınlattığını anlattı. İngeleminin coşkusuyla soluk soluğa en kolay ayırt edilen kalyonun San Jose olduğunu, pupanın üstünde altın yaldızlı harflerle yazılmış adının seçilebildiğini ama bunun aynı zamanda İngiliz toplarıyla en çok hasar görmüş gemi olduğunu anlattı. İçeride duyargaları topların ağzından çıkan belki 300 yaşından daha yaşlı bir ahtapot gördüğünü ama bu ahtapotun yemek salonunda olabildiğince büyümüş olduğunu, onu kurtarmak için gemiyi parçalamak gerektiğini anlattı. Sırtında savaş üniformasıyla Kasara'daki akvaryumda yanasına duran kaptanın cesedini gördüğünü, hazinenin bulunduğu Sintine'ye inmemesinin nedeninin ciğerlerindeki havanın yetmeyişi olduğunu anlattı. Kanıtlar ortadaydı. Zümrüt taşlı bir küpeyle zinciri tuzdan çürümüş bir Meryem Ana madalyonu. Florentino Ariza dönüşünden az önce Fermina Daza'ya Fonseca'ya gönderdiği mektupta batık hazineden ilk kez o zaman söz etti. Fermina Daza için batık kalyon öyküsü bildik bir şeydi çünkü bir Alman dalgıç şirketini batık hazineyi çıkarmak için kendisiyle işbirliği yapmaya razı etmek için zaman ve para harcamış olan Lorenzo Daza'nın sık sık bundan söz ettiğini işitmişti. Tarih Akademisi'nin bazı üyeleri kalyon söylencesinin bu yolla Tak'ın servetini gasp eden soyguncu bir kral naibi tarafından uydurulduğunu inandırmasıydı. Lorenzo Daza bu girişimde direnecekti de. Her neyse, Fermina Daza, kalyonun Florentino Ariza'nın dediği gibi 20 metre değil, hiçbir insanın ulaşamayacağı 200 metre derinlikte bulunduğunu biliyordu. Ama onun ozanca aşırılıklarına öyle alışıktı ki, kalyon serüvenini onun en başarılı serüvenlerinden biri olarak yüceltiyordu. Bununla birlikte gittikçe daha usa sığmaz ve aşk vaatleri kadar ciddilikle yazılmış ayrıntılarla dolu mektuplar aldıkça, sanrılara kapılmış nişanlısının aklını kaçırdığından korktuğunu Hildebrand'a itiraf etmek zorunda kaldı. O günlerde Öklit, anlattığı masalı doğrulayan öyle çok kanıta su yüzüne çıkmıştı ki, iç yerlerindeki Babil'e yaraşır servetle birlikte 50 kadar gemiyi kurtarmak için büyük bir girişim için gerekli sermayeyi bulmadıkça, onca küpeyle yüzüğü su yüzüne çıkarmayı sürdürmek söz konusu olamazdı. O zaman er geç olması kaçınılmaz şey oldu. Florentino Ariza, serüvenini başarıyla sonuçlandırmak için annesinden yardım istedi. Takıların madenini ısırmak ve cam taşlara ışığı arka arkaya bakmak için Transito Ariza'nın birinin oğlunun saflığından yararlanmakta olduğunu anlamasına yetti. Öklit, Frantin Ariza'nın önünde diz çökerek yaptığı işin hiçbir karanlık yanı olmadığına yemin etti ama ne ertesi pazar balıkçı limanında göründü ne de artık başka bir yerde. Bu bozgundan Florentino Ariza'ya kalan tek şey fener sevdası oldu. Açık denizde fırtınaya tutuldukları bir gece Öklid'in kayığıyla oraya gitmiş, o zamandan beri fenerciyle iyi bildiği karaya ve denize ilişkin sayısız harikalar üstüne sözleşmek için öğleden sonraları sık sık oraya gitmeyi alışkanlık edinmişti. Dünyada olup biten onca değişikliklere dayanan bir dostluğun başlangıcı oldu. Florentino Ariza, ışığı önce odunla sonra elektrik gelinceye değin yağla beslemeyi önerdi. Işığı yöneltmeyi, aynalarla çoğaltmayı öğrendi. Birkaç kez de fenercinin işi olduğunda onun yerine geceleri kulede kalıp denizi gizledi. Gemileri düdük seslerinden ufukta beliren ışıkların azlığından ya da çokluğundan tanımayı, fenerin çakıntılarından onların kendisine bir şeyler kaldığını algılamayı öğrendi. Gündüzlerin özellikle pazarların keyfi başkaydı. Eski kentin gezginlerinin yaşadıkları Los Vitreyes kesiminde kadınlar plajı, erkekler plajından çimento bir duvarla ayrılmıştı. Biri fenerin sağında, öteki solunda. Öyle ki fenerci bir centavo ödenerek kadınlar plajının gözlenebildiği bir dürbün yerleştirmişti kuleye. Gözlendiklerini bilmeksizin kibar genç kızlar kat kat volanlı mayoları içinde bedenlerini neredeyse sokak giysileri gibi gizleyen, üstelik daha az çekici olan eşarplar, şapkalarla gösterebildiklerince gösteriyorlardı kendilerini. Anneleri ayine giderken giydikleri aynı giysiler, aynı tüy şapkalar, aynı organze şemsiyelerle güneşin altında sorgun ağacından salıncaklı sandalyelerde oturmuş kıyıdan gözlüyorlardı onları. Komşu plajdaki erkekler su altından onları baştan çıkarır korkusuyla. Gerçekte sokakta görülebileceğinden daha heyecan verici hiçbir şey görünmüyordu dürbünle. Ama her pazar salt komşu bahçenin lezzetsiz meyvelerini tatmak sevgi için dürbün başında birbirleriyle tartışmaya gelen müşterilerin sayısı çoktu. Florentino Ariza bunlardan biriydi. Hoşuna gittiğinden çok can sıkıntısından. Ama fenerciyle öylesine iyi dost olmuşlardı ki gerçek neden, Fermina Daza onu geri çevirdikten sonra onun yerine koymaya çalıştığı uyumsuz aşkların ateşi yüreğini sardığında, Fener'den başka hiçbir yerde daha mutlu saatler geçirmemiş, hiçbir yerde mutsuzluğuna daha iyi bir avuntu bulamamış olmasıydı. En sevdiği yer de orası. Öyle ki yıllarca annesini, daha sonra da amcası 12. Leon'u orayı satın almasına yardımını kandırmaya çalıştı. Çünkü Karayipler'de fenerler o dönemde özel mülktü. Sahipleri de gemilerin büyüklüğüne göre limana giriş resmi istiyorlardı. Florentino Ariza bunun şiirle geçinmesinin biricik onurlu yolu olduğunu düşünüyordu ama ne annesi ne de amcası böyle düşünmüyorlardı. Kendi olanaklarıyla bunu gerçekleştirebilecek duruma geldiği zaman da fenerler artık devletin mülkiyetine geçmişti. Ama bu hayal kırıklıklarının hiçbiri boşuna olmadı. Kalyon masalı ardından fenerin getirdiği yenilik Fermina Daza'nın yokluğunu hafifletti. Hiç beklemediği bir anda da onun döndüğünü öğrendi. Sonunda Riohacha'da uzun süren iyileşmenin ardından Lorenzo Daza dönmeye karar vermişti. Aralık alizelerinden ötürü mevsim deniz yolculuğuna pek elverişli değildi. Geçişi göze alabilecek biricik gemi olan tarihsel Uskuna'da ters bir rüzgarla gerisin geri kalkış limanına sürüklenebilirdi. Öyle de oldu. Fermina Daza yalnızca boğucu darlığından ötürü değil, pis kokusuyla sıcaklığından ötürü de bir koltuk meyhanesinin hücresini andıran bu kamaranın yatağına bağlanmış, safra kusa kusa işkence içinde bir gece geçirmişti. Sallantı öyle güçlüydü ki birkaç kez yatağın kayışları kopacakmış gibi geldi ona. Güverteden kazazedelerininkini andıran kopuk kopuk acı çığlıklar geliyordu kulağına. Bitişik yatakta babasının bir kaplanınkini andıran horultuları korkusunu arttırıyordu. Neredeyse 3 yıldan beri ilk kez gözünü kırpmadan Florentino Ariza'yı bir an bile düşünmeden bir gece geçirdi. Buna karşılık o, arka odadaki hamağında Fermina Daza'nın dönüşüne dek geçecek dakikaları birer birer sayarak uyanık yatıyordu. Tanla birlikte rüzgar ansızın dindi, deniz dinginleşti. Fermina Daza deniz tutmasına karşın uyumuş olduğunun farkına vardı. Çünkü demir zincirin şıkırtısı uyandırdı onu. Yatağın kayışlarını çözdü, limanın kargaşası arasında Florentino Ariza'yı görebilmek umuduyla lombozdan dışarı baktı ama gördüğü günün ilk ışıklarıyla yıldızlanmış palmiye ağaçları arasındaki gümrük yapılarıyla bir gece önce geminin demir aldığı Riohacha'nın sırılsıklam iskelesiydi. Günün geri kalanı bir sanrı gibi geçti. Bir gün öncesine dek kaldıkları aynı evde onu daha önce ziyaret etmiş olan ziyaretçileri kabul ederek, aynı şeylerden söz ederek, daha önce yaşanmış bir yaşam parçasını yeni baştan yaşamakta olduğu duygusuyla afallamış. Yinelemesi öylesine tıpatıp aynıydı ki anısı bile içini korkuyla dolduran gemi yolculuğunun da aynı olacağını düşünmek ürpertiyordu Fermina Daza'yı. Ama eve dönmenin tek seçeneği dağ sırtlarında 2 hafta katırla yolculuk etmekti. Üstelik ilk seferkinden daha da tehlikeli koşullarda çünkü Ant devletlerinden Kauka'da patlak veren yeni bir iç savaş Karayip eyaletlerine yayılıyordu. Böylece akşam saat 8'de bir kez daha şamatacı akraba alayı tarafından aynı veda gözyaşları son dakikada kamerada eksik olan yığınla öteberinin armağan edilmesiyle uğurlandı. Tam demir alırken aile erkekleri havaya ateş ederek gemiyi selamladılar. Lorenzo Daza da güverteden 6 patlarıyla 5 el ateş ederek karşılık verdi onlara. Fermina Daza'nın kaygısı çok çabuk geçti çünkü bütün gece elverişli bir rüzgar vardı. Deniz çiçek kokuyordu. Fermina Daza'nın emniyet kayışlarını takmadan uyumasına yardımcı oldu. Düşünde Florentino Ariza'yı gördü. Her zaman gördüğü yüzünü çıkarmıştı. Çünkü gerçekte bir maskeydi bu ama gerçek yüzü de aynıydı. Gördüğü düşün gizeminden ötürü kaygılı erkenden kalktı. Babasını kaptan köşkünde acı kahveyle konyak içerken buldu. Gözleri alkolden kaymış ama dönüşü konusunda en küçük bir kuşku bile göstermeksizin. Limana giriyorlardı. Gemi denizde birkaç mil uzaktan duyulan pazar yeri koyunda demirlenmiş yelkenliler ağı içinden sessizce süzülüyordu. Tan yeri duru, ince bir yağmurla doymuştu. Ama çok geçmeden yağmur şiddetli bir sağanağa dönüştü. Florentino Ariza, telgrafhanenin balkonuna dayanmış, yelkenleri yağmurdan ağırlaşmış, Las Animas körfezinden geçip pazar yeri rıhtımının önünde demirleyen Uskuna'yı tanıdı. Bir gün önce sabahın 11'ine dek beklemiş, o sırada rastgele bir telgraftan geminin ters yönden esen rüzgarlar yüzünden geri döndüğünü öğrenmişti. Bunun üzerine o gün sabahın 4'ünde gelip yeniden beklemeye koyulmuştu. Sağanağa karşın karaya çıkmaya karar veren birkaç yolcuyu kıyıya taşıyan kayıklardan gözlerini ayırmadan bekliyordu. Yolcuların büyük çoğunluğu yarı yolda karaya oturmuş kayıktan inerek çamurlara bata çıkar ıhtıma ulaşıyorlardı. Saat 8'de yağmurun dinmesini boşuna bekledikten sonra Zenci Hamal, Fermina Daza'yı geminin güvertesinden alıp beline dek yükselen suların içinden kucağında kıyıya çıkardı. Ama öylesine sırılsıklamdı ki Florentino Ariza tanıyamadı onu. Kapalı eve girip dönüşleri kendisine bildirilmez eski köle kulübesinden dönmüş olan zenci hizmetçi Gala Placidia'nın yardımıyla evi yaşanır kılmak gibi yiğitçe bir işe girişinceye dek bu yolculuk sırasında nedenle olgunlaştığının Fermina Daza'nın kendisi de bilincinde değildi. Artık babası tarafından hem şımartılan hem de baskı altında tutulan ailenin biricik kızı değil, ancak yenilmez bir aşkın gücüyle kaldırılabilecek bir toz ve örümcek ağı imparatorluğunun sahibi ve hanımefendisiydi. Yılmıyordu çünkü dünyayı yerinden oynatabilecek bir ferahlık soluğuyla ezinlenmiş gibi duyumsuyordu kendini. Eve döndükleri akşam mutfak masasının başında çörekle kakao içerken babası evin yönetimi için gerekli yetkileri verdi ona. Üstelik kutsal bir tören biçimselliğiyle yaptı bunu. "Yaşamının anahtarlarını teslim ediyorum sana," dedi. 17'sini doldurmuş olan Fermina Daza, kazanılmış her özgürlük kırıntısının aşk uğruna olduğunun bilincinde gözünü kırpmadan aldı onu. Ertesi gün kötü düşlerle dolu bir gecenin ardından pencereyi açıp da parktaki hüzünlü yağmuru, başı kopmuş yiğit yontusunu, Florentino Ariza'nın her zaman elinde şiir kitabıyla oturduğu mermer sırayı görünce dönüş tedirginliğini ilk kez derinden duydu. Olanaksız bir nişanlı gibi değil, kendini bütün varlığıyla adadığı hayat arkadaşı olarak düşünüyordu onu artık. Gitti gideli boşa geçen zamanın ona nasıl ağır geldiğini, yaşamanın ona neye mal olduğunu, erkeğini Tanrı'nın buyurduğu gibi sevmek için ne çok sevgiye gereksinimli olduğunu duyumsadı. Onun eskiden yağmura karşın birçok kez yaptığı gibi parkta olmayışına, ondan hiçbir biçimde haber, bir belirti bile almamış olmasına şaştı. Birden ölmüş olabileceği düşüncesiyle ürperdi. Ama sonra bu kötü düşünceyi bir yana bıraktı. Çünkü son günlerde dönüş yaklaşmadan önce birbirlerine gönderdikleri telgrafların coşkusu içinde döndükten sonra haberleşmeyi sürdürmek için bir yol saptamayı unutmuşlardı. Gerçek şuydu. Florentino Ariza, Riohacha telgrafçısı Fermina Daza'nın cuma günü elverişsiz rüzgarlar yüzünden limana bir gün gecikmeyle varan gemiye bindiğini doğrulayıncaya değin, onun geri dönmediğinden emindi. Böylece hafta sonunu Fermina Daza'nın evinde bir yaşam belirtisi yakalayabilmek için pusuya yatarak geçirdi. Pazartesi günü hava karardıktan sonra pencerelerde bir ışığın dolaştığını gördü. 9'u biraz geçe balkonlu yatak odasındaki ışık söndü. Aşık olduğu ilk geceleri allak bullak eden mide bulantılarından gece uyuyamadı. Onun bahçeye çıkıp gece yarısından beri eve dönmemesinden kaygıya kapılmış olan Transito Ariza, horozlar öterken uyandı, onu evde bulamadı. Florentino Ariza rıhtımda dolaşmaya çıkmış, gün ağarıncaya dek rüzgara karşı aşk şiirleri okumuş, sevinç gözyaşları dökmüştü. Saat 8'de uykusuzluktan sancılar içinde, parokya kahvesinin kemerleri altında oturmuş, Fermina Daza'ya hoş geldin dileklerini iletmek için bir yol bulmaya çalışırken ansızın irkildi. İçinden bir şeyler koptu. Oydu. Katedral meydanını geçiyordu. Yanında alışveriş sepetlerini taşıyan Gala Placidia vardı. İlk kez okul forması yoktu sırtında. Gittiğinden daha uzun boylu, daha ince, daha yiğin, güzelliği güven duygusuyla arınmış. Saç örgüsü uzamıştı ama arkasından değil sağ omzunun üstünden sarkıyordu. Bu küçük değişiklik tüm çocuksu izleri alıp götürmüştü. Florentino Ariza bu düşsel yaratık gözlerini yoldan ayırmadan alanı boydan boya geçinceye dek yerinde şaşkın kala kaldı. Ama o katedralin köşesini dönüp çarşının girdili çıktılı aralıklarının sağır edici uğultusunu içinde gözden yitince onu felce uğratmış olan o karşı konulmaz güç bu kez çabuk çabuk ardından gitmeye zorladı onu. Kendini göstermeden dünyada en çok sevildiği ilk kez doğallığı içinde gördüğü varlığın günlük davranışlarını, zerafetini, vakitsiz olgunluğunu inceleyerek izliyordu onu. Kalabalığın içinde kendine kolayca yol açmasına şaştı. Gala Placidia olaya çarpar, kolundaki sepetler sağa doğru sarkar. Ona yetişmek için ardından koşmak zorunda kalırken, o sokağın kargaşası arasında bir boşlukla çevrili hiç kimseye çarpmadan karanlıkta bir yarasa gibi buluyordu onu. Eskolastik ağlasıyla sık sık alışverişe çıkardı ama bunlar hep ufak tefek alışverişlerdi. Çünkü babası evin gereksinmelerini üstelik yalnızca eşya ve yiyecekleri değil, kadın giysilerini de sağlamayı kendisi üstlenmişti. Öyle ki bu ilk çıkış çocukluk düşlerinde yücelttiği büyüleyici bir serüven olmuştu onun için. Ne ebedi aşk iksiri sunan şarlatanlara, ne sundurmalarda uzanmış yaraları, sızıntılı dilencilerin yalvarmalarına, ne de ona evcilleştirilmiş bir timsah satmaya çalışan sahte kızılderiliye aldırıyordu. Belli bir doğrultuya yöneltmeksizin, arada bir sırf eşyalarının esprisini sindire sindire tadına varmak için duraklayarak, uzun uzun, ince eleyip sık dokuyarak dolaştı. İçinde bir şey satılan her kapıdan içeri girdi. Her yerde yaşama isteğini artıran bir şey buldu. Sandıklarla yığılmış kumaşların vetiver, Latince adı Vetiveria zizanoides olan, tropik Asya'da parfümeri sanayinde kullanılan hoş kokulu kökleri için yetiştirilen bir bitki, kokusuyla esrikleşti, desenli ipek kumaşa sarındı. Bir tarak ve yağlı boya çiçekli bir yelpazeyle çingene kılığında kendini El Alambre d'Oro'nun boy aynasında görünce güldü. Kendi gülüşü güldürdü onu. Deniz aşırı ürünlerin satıldığı bir bakkalda açtığı bir tuzlanmış ringa balığı kokusu ona küçücük bir kızken San Juan de la Cienega'daki kuzeydoğu gecelerini anımsattı. Meyan kökü tadında bir Alicante sucuğu tattırdılar ona. Pazar sabah kahvaltısı için iki tane satın aldı. Kurutulmuş morina balığıyla bir şişede frenk üzümü rakısı aldı. Baharat tezgahında sırf kokusu hoşuna gittiği için ada çayıyla mercan köşk yapraklarını ufaladı avcunun içinde. Bir avuç anason, bir avuç da zencefille ardıç aldı. Cayenne biberinin etkisiyle gözlerinden yaş gelinceye dek gülerek çıktı dışarı. Fransız eczacıdan aselben suyuyla Reuter sabunu alırken kulaklarının arkasına Paris'te moda olan bir kokudan sürdüler. Tütün kokusunu gidermek için de kokulu bir mendil verdiler. Alışverişçilik oynuyordu kuşkusuz ama gerçekten gereksediği şeyleri fazla dolaşmadan bu işi ilk kez yaptığının sanılmasına olanak vermeyecek bir yetkiyle alıyordu. Yemek masaları için 12 metre sofra örtülük keteni, gerdek gecesinin ertesi sabaha dek salgılarının nemini saklayacak pamukluyu, aşk yuvalarında birlikte tadına varmak için her şeyin en iyisini yalnızca kendisi için değil, Florentino Ariza için de satın aldığının bilincindeydi çünkü. Pazarlık ediyor, beceriyordu da bunu. En uygun fiyatı almak için incelikle, ağırbaşlılıkla tartışıyor, satıcıların salt mermer tezgahın üstünde çınlayışlarını işitmek hoşlarına gittiğinden, sahte olup olmadıklarını denedikleri altın paralarla ödüyordu aldıklarının karşılığını. Florentino Ariza hayranlıkla gözetliyor, soluk almadan izliyordu onu. Birkaç kez hizmetçinin sepetlerine çarptı. Özür dileyişlerini gülümseyerek yanıtladı hizmetçi. Birkaç kez Fermina Daza'nın öyle yakınından geçti ki kokusunu duyabildi. O sırada kendisini görmediyse onu görmesinin olanaksızlığından değil, kurumlu yürüyüşünden ileri geliyordu bu. Ona öyle güzel, baştan çıkarıcı, sıradan insanlardan öyle başka görünüyordu ki, topuklarının kaldırımda çıkardığı ritmik sesin kendisinden başka hiç kimseyi allak bullak etmemesini, volanlarının hışırtısının hiç kimsenin yüreğini delice çarptırmamasını, saç örgüsünün salıntısı, ellerinin uçuşması, gülüşünün altın parıltısıyla bütün dünyanın aşktan çılgına dönmemesini bir türlü anlayamıyordu. Hiçbir davranışını, kişiliğinin hiçbir belirtisini bile kaçırmıyordu. Ama büyü bozulur korkusuyla ona yaklaşma yürekliliğini bulamıyordu. Ama Fermina Daza, yazıcılar kapısının kargaşasına karıştığında, yıllardır özlemle beklediği fırsatı kaçırmak üzere olduğunun bilincine vardı. Fermina Daza, okul arkadaşlarının yazıcılar kapısının bir batakhane olduğu, doğal olarak iyi aile kızlarına yasaklandığı yolundaki garip görüşlerini paylaşıyordu. Kiralık arabaların, eşeklerin çektiği yük arabalarının durduğu, alışverişin en yoğun, en gürültülü olduğu küçük bir alana bakan kemerli bir galeriydi burası. Adı sömürge döneminden kalmaydı. Çünkü daha o dönemde yünlü kumaştan yelek, parlak ipekli kolluklar giymiş yazıcılar sessizce oturup istek üzerine çok az bir para karşılığında her çeşit belge yazıyorlardı. Dilekçeler, dava dilekçeleri, savunmalar, kutlamak ya da başsağlığı kartları, her yaştakiler için aşk mektupları. Ama bu gürültülü alışveriş merkezinin kötü ünü bu, yazıcılardan değil, son zamanlarda türeyen, açık saçık kartlarla cinsel gücü artıran merhemlerden, üstünde gerektiğinde hareket eden iguana sorguçlu ya da kullananın isteğine göre taç yaprakları açılan çiçekler bulunan ünlü Katalan prezervatiflerine dek Avrupa'dan gemiyle kaçak olarak gelen her türlü şüpheli malları el altından satan seyyar satıcılardan geliyordu. Sokağa pek alışık olmayan Fermina Daza, yakıcı 11 güneşinden kurtulabileceği gölgelik bir yer bulabilmek için nereye gittiğinin farkına varmaksızın kapıdan girdi. Kundura boyacılarının, kuşçuların, elden düşme kitapçıların, şarlatanların, gürültüyü bastıran sesleriyle bağıra bağıra çocuklara bademli kurabiye, meraklılarına Hindistan cevizi çörek, yumurcaklara karamela satan seyyar satıcıların hayhuyuna daldı. Ama Fermina Daza şamataya aldırmıyordu çünkü bir kırtasiyecinin sihirli mürekkeplerle yaptığı gösterilerin büyüsüne kapılmıştı. Kan kırmızısı mürekkepler, cenaze duyuruları için hüzünlü hareli mürekkepler, karanlıkta okumak için fosforlu mürekkepler, kendilerini ışıkta açığa vuran görünmez mürekkepler. Florentino Ariza ile oynamak, yeteneğiyle onu şaşırtmak için hepsinden almak istiyordu. Ama altın yaldızlı bir şişede karar kıldı sonunda. Sonra kocaman kavanozlarının ardında duran şekercilere doğru yöneldi. Bağırış çağrışlar arasında sesini duyuramadığından parmağını cama doğru uzatarak altı melek saçı, üstü sütlü karamela, altı susam helvası, altı manyoklu bal badem, altı kağıtlı çikolatin, altı piyonino, altı kraliçe lokması, altı bundan, altı şundan, hepsinden altışar tane aldı. Sonra şuruplarının üstüne konup konup kalkan sinek kümelerinin uğultusunu aldırmadan, aldı arası kesilmeyen hayhuya aldırmadan, öldürücü sıcakta dalga dalga yükselen kekreter kokularını aldırmadan dayanılmaz bir incelikle hizmetçinin sepetlerine yerleştirdi onları. Başında renk renk bir atkı, yuvarlacık, güzel, neşeli bir zenci kadın, bir kasap bıçağının ucuna geçirilmiş ananas üçlüsünü uzatarak daldığı büyüden uyandırdı onu. Ananasları aldı, ağzına attı, tadına vardı. Bakışlarını kalabalıkta dolaştırarak tadına varmayı sürdürürken bir ürpertiyle yerinde çakılı kaldı. Omuz başında o şamatada ancak kendisinin işitebileceği kadar yakınında kulağının dibinde bir ses duydu. Burası bir tatlı tanrıçaya uygun yer değil. Başını çevirdi. Gözlerinin hemen yanında buz gibi gözleri, solgun yüzü, korkudan taş kesilmiş dudakları gördü. Tıpkı ilk kez gece yarısı ayininin kalabalığında kendine bu denli yakın olduğu zamanki gibi. Ama o zamankinden farklı olarak aşk ürpertisi değil, hayal kırıklığının uçurumunu duydu. Bir anda yanılgısının büyüklüğünü olanca açıklığıyla gördü. Nasıl olup da böyle bir kuruntuyu üstelik bunca özveriyle yüreğinde besleyebildiğini yılgınlıkla sordu kendi kendine. Tanrım, zavallı adam diye düşünebildi ancak. Florentino Ariza gülümsedi, bir şey söylemeye çalıştı, onun ardından gitmeye çalıştı ama o elinin bir işaretiyle yaşamından çıkarıp attı onu. ''Hayır, lütfen'' dedi. ''Bitti.'' O gün öğleden sonra babası şekerleme yaparken Gala Placidia ile iki satırlık bir mektup gönderdi ona. ''Bugün sizi görünce anladım. Bir yanılgıdan başka bir şey değil bizimki.'' Hizmetçi telgrafları, şiirleri, kurumuş kamelyaları da götürdü. Fermina Daza'nın ona gönderdiği mektuplarla armağanları da geri vermesini istedi. Eskolastik Ağla'nın dua kitabı, kurutulmuş bitki koleksiyonundan yaprak damarları, ermiş Pedro Claver'in giysisinden bir santimetre karelik parça, ermişlerin madalyaları, okul önlüğünden kesilmiş ipek bir şeride sarılı 15 yaşındaki saç örgüsü. Sonraki günlerde Florentino Ariza, deliliğin eşiğinde sayısız umarsızlık mektubu yazıp götürsün diye hizmetçiye yalvardı. Ama o, geri verilecek armağanlardan başka hiçbir şey kabul etmemesi konusunda kendisine verilen kesin buyruğu yerine getirdi. Öyle direndi ki sonunda Florentino Ariza her şeyi gönderdi. Saç örgüsü dışında. Fermino Daza bir ancak bile olsa onunla konuşma lütfunda bulununcaya değin geri vermek istemiyordu onu. Bunu sağlayamadı. Oğlunun umutsuzca bir karar almasından korkan Transito Ariza, onurunu bir yana bırakıp Fermino Daza'dan 5 dakika kendisiyle görüşme lütfunda bulunmasını rica etti. Fermina Daza evinin avlusunda içeri buyur etmeden, en küçük bir zaaf belirtisi göstermeden ayakta kabul etti onu. 2 gün sonra annesiyle aralarında geçen bir tartışmanın ardından Florentino Ariza, odasının duvarından saç örgüsünün bir kutsal andaç gibi içinde sergilendiği tozlanmış cam yuvayı indirdi. Transito Ariza onu altın iplikle işlenmiş kadife mahfazaya koydu yeniden. Florentino Ariza, uzun mu uzun yaşamları boyunca onca karşılaşmaları sırasında Fermina Daza'yı yalnız görme, onunla yalnız konuşma olanağı bulamadı hiç. Tam 51 yıl 9 ay 4 gün sonra, dulluğunun ilk gecesinde, sonsuz bağlılık ve bitmeyen aşk andını yineleyinceye dek. 11. ayrımın sonu, sayfa 122.